Ayrım 9. Sessizliğe karşı. Sayfa 126. Başka anneler yanmasın. Dikiş nakış öğretmeniydi Hülya Şimşek. Erzincan doğumlu ve 39 yaşındaydı. Pir Sultan Abdal sevdalısıydı. Davası mahşere kalan Pir Sultan, can için yalvarmam sana diyordu. Onun dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan sözü Hülya'nın aklına ve yüreğine kazınmıştı. Pir'e ait öyküler, şiir ve türkülerle büyüdü Hülya. Hiç evlenmemişti. Eylemden önce ciddi rahatsızlıkları vardı Hülya'nın. 2 yıl bitkisel yaşamda kaldı. Konuşamadı, yürüyemedi. Nasıl olduysa iyileşti. Tayat bülteni sahibi ve yazı işleri müdürü Anadolu Tayat'ın ise kurucu üyesiydi. Bursa'da kardeşi Zeynel Abidin için ölüme yatırdı bedenini. Tutukladılar, onu cezaevine attılar. 40 gün kaldı içeride. Çıktı, eylemini İstanbul'a taşıdı. Açlığının 286. gününde artık bedeni 20 kiloya düşmüştü. Anne Sakine Şimşek, ben yandım, başka anneler yanmasın. Babaları Kemal Şimşek kanser hastası. Geldi çocuklarının yanına, sonra çok kötü oldu. Bu işkence ve tecrit kalksın. Gözümün önünde nice çocuklar gitti. Ciğerim yandı diyor, başka bir şey demiyordu. Hülya küçük armutuda kapadı gözlerini. Memleketinin Sün köyünde jandarmanın müdahale ettiği bir törenin ardından toprağa karıştı. Zeynel Abidin Şimşek ablasıyla aynı anda yatırdı bedenini aşlığa. Edirne Feytibi cezaevinde 6. ekipteydi. Direnişlerini biri içeride, diğeri dışarıda sürdürdüler. Hülya öldü, Zeynel komaya girdi. 27 yaşında Korsakov yakaladı onu. Tahliye edildi, örgüt bombacısı olduğu iddiasıyla bir süre sonra tekrar tutuklandı. Abdülbari Yusufoğlu ölüm orucundaki yakınlarını destek amacıyla İzmir'de başlattığı eylemini küçük Amruslu'daki bir evde sürdürdü. Mardinliydi Abdülbari. Arkadaşları Bahri diyordu ona. Henüz 21 yaşındaydı. Uşak Meslek Yüksekokulu'na kaydını yaptırdığında dahi yaşamak için seyyar satıcılık yapıyordu. Tayat üyesi olan Abdülbari Yusufoğlu kısa bir süre Bergama kapalı cezaevinde tutuklu olarak kalmıştı. Uzun, kızıl sakallı, kendi halinde çok düşünen, sessiz, genç bir adamdı. Eyleminin 139. gününde 20 Eylül 2001 tarihinde ömrü soldu. İzmir'de 6 Haziran 2000 tarihinde hücre karşıtı platform kurulmuş ve bu oluşuma 30'un üzerinde sivil toplum örgütü iştirak etmişti. Platform, konferans, panel, sergi, bildiri dağıtılması ve basın açıklaması gibi çeşitli etkinlikler düzenledi. Platform üyelerine 13 Ocak 2001 günü Abdülbari Yusufoğlu'nun katıldığı basın açıklaması nedeniyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Abdülbari mahkeme sürerken yaşamını yitirince dosya kapandı. Zonguldak doğumluydu Gülay Kabak. Ümraniye cezaevinde 1. ekipteydi. Gülay 1996 yılında da ölüm orucu eylemine katılmıştı. 1 Temmuz 2001 günü tahliye edilince eylemini Küçük Armutlu'ya taşıdı. İşçiydi ailesi. Gülay Kabak 6 kardeşin en küçüğüydü. Kendi isteğim ve irademle devam ettiğim eylemimi taleplerimiz kabul edilene ve tecrit kaldırılana dek sürdüreceğim diyordu. Kendisine 3 kez zorla müdahale edildiğini anlattı gazetecilere. Hastanede altın hiç temizlenmediğini, 2 gün süreyle yatağı hep ıslak olduğunu söyledi. 30 yaşındaki Gülay Kabak 7 Eylül 2001 günü saat 19.50'de hayatını kaybetti. Gülay'ın vasiyeti mezarıma bir iğde, bir söğüt, bir defne, bir de çınar ağacı dikilsin idi. Gülay Kabak 22 yaşında Erol Yalçın ile evlenmişti. İstanbul Devrimci Gençlik sorumlusu ve YÖK boykotları örgütçüsü Erol Yalçın evliliklerinin 4. ayında polis tarafından öldürüldü. Gülay Kabak 8 yıl sonra Hasköy mezarlığında yatan kocasının yanına gömüldü. Yaşayan ölüler. Ümüş Şahingöz ve Zeynep Arıkan anlatıyor. Eylemi 20 Ekim 2000 günü Ümraniye cezaevinde başladık. 19 Aralık günü hayata dönüş operasyonu adı altında katledildik. Yanı başımızda pek çok arkadaşımız kurşunlanarak yaralandı. Operasyonun ardından zorla müdahale için hastanelerde taşındık. Neredeyse eylemimizin yarısı hastanelerde geçti. Tedavi altında bizi yaşayan ölülere çevirdiler. Birçok arkadaşımız bilincini kaybetti. Ardından da tahliye adı altında ellerimizi kırmak için bizi sokağa attılar. Ancak her şeye karşın ellerimiz devam ediyor. Nakış öğretmeni Yozgatlı Ümüş Şahingöz 4 kardeşin en büyüğüydü. 1997 yılında tutuklanmıştı. Ölüm orucu 1. ekibindeydi. Hayata dönüş operasyonunda biri asker 8 kişinin öldüğü Ümraniye cezaevindeydi. Kartal özel tip cezaevine sevk edilen Şahingöz durumu ağırlaşınca Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 32 yaşındaki Ümüş Şahingöz 14 Eylül 2001 tarihinde eyleminin 330. gününde hayatını kaybetti. Ümmü Şahin Göz için küçük armutla düzenlenen cenaze töreninin ardından olaylar çıktı. Plastik mermiler ile gaz ve göz yaşartıcı bomba kullanan polis, göstericiler tarafından kurulan barikatlara panzerlerle müdahale etti. Eyleme destek veren bazı gruplar ise polise molotof kokteyli, ev tüpleri ve taşlarla karşılık verdi. Gün boyu süren çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi yaralanırken, aralarında ölüm orucu eyleminde sakat kalan Alişan Şanlı ve Serdar Salman'ın da bulunduğu yaklaşık 150 kişi gözaltına alındı. Ölüm orucunda bulunan Özkan Güzel, eylemi sürdürenlere yönelik olası bir müdahale karşısında kendimizi yakacağız dedi. Cenaze törenine müdahale hücrede can aldı. Yürek atışı bu. Kim durdurabilir ki? Yüreğin umut atışı. Yürek bu. Yıldızın göz kırpışı. İbrahim Erler. Tekirdağ F-Tipi cezaevinde kalan ölüm orucu 4. ekip üyesi İbrahim Erler, Ümmü Şahin Göz'ün cenaze törenine yapılan müdahaleyi protesto etmek için ertesi gün kendini yaktı. Erler, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 gün sonra 17 Eylül 2001 günü yaşamını yitirdi. 29 yaşındaydı. Tecride karşı mücadelede ölen çift, Zeynep Arıkan Gülbağ Malatyalıydı. Hekimhan ilçesinin Akpınar köyünden. 33 yaşındaydı. 4 kız kardeşten ikincisiydi. 6 yaşında İstanbul'a taşındı ailesiyle. Davutpaşa Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik bölümüne girdi. Mücadele dergisinde çalıştı. Kazım Gülbağ ile 1992 yılının Mart ayında hayatlarını birleştirdiler. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Harbi Ordu Evi'nin laf silahıyla vurulması eylemine karıştığı gerekçesiyle 1997 yılında tutuklandı. Birlikte gözaltına alındığı Ecevit Şanlı, Wernicke-Korsakoff sendromuna yakalandı. Ölüm orucu 1. ekibindeydi. Hayata dönüş sırasında Ümraniye cezaevinde kalıyordu. Operasyonun ardından annesi çok aradı kızını. Zeynep'i 10 gün sonra görebildi. Durumu ağırlaşınca tahliye edildi. Küçük Armut'u da sürdürdü eylemini. Eyleminin 343. gününde yaşamını yitirdi. Zeynep'in eşi Kazım Gülbağ, 33 ise Almanya'nın Regensburg kentindeki yüksek güvenlikli bir cezaevinin önünde tecrit uygulamalarının son bulması için kendini yaktı. Karı koca 6 ay arayla yaşamlarını yitirmişti. Zeynep Arıkan ve Ali Rıza Demir aynı gün aynı cezaevinde ölüm orucuna başladılar, aynı gün aynı yerde öldüler. Ali Rıza Demir eyleminin 343. gününde Küçük Armutlu'da yaşamını yitirdi. Ali Rıza Adıyaman'da 1973 yılında yaşama merhaba dedi. Yatılı okudu Ali Rıza Demir. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı. 21 yaşında henüz öğrenciyken gözaltına alındı. İstanbul DGM tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. 1996 ölüm orucu eyleminde 2. ekipteydi. 2000 ölüm orucu direnişinde ise 1. ekipte. Hayata dönüş operasyonu sırasında Ümraniye cezaevinde olan Ali Rıza, Kocaeli Kandıra F-Tipi cezaevine tevk edildi. İzmit Devlet Hastanesi'nde o ve arkadaşları birçok kez zorla müdahaleye maruz kaldı. Bilinci yerindeyken hastaneye kaldırılan arkadaşlara şeker vermeyi de kesiyorlar. Amaçları bilinçlerini yitirtip müdahale etmek. 28 Haziran 2001 tarihinde Cumhur 399 gereği sağlık nedeniyle 6 ay süreyle tahliye edilen Ali Rıza Demir, eylemini Küçük Armutlu'da sürdürdü. Ailesi onu mahalleden götürmek istedi. O yaralanma pahasına direndi ve gitmedi. Eylemi kendi isteğiyle yaptığına dair bir dilekçe yazıp verdi savcılığa. Uzaklara bakan, dalgın ve sürekli düşünen bir adamdı. 27 Eylül 2001 günü hayata veda etti. Kanlı Küçük Armutlu baskını. Küçük Armutlu operasyonunda yitip giden ölüm orucu eylemcisi Arzu Güler, 23 yaşında bir konfeksiyon işçisiydi. Tunceli Hozat'ta doğdu. Ailesi önce Mersin'e, sonra İstanbul'a taşındı. Genç yaşında evlenip boşandı Arzu Güler. Tayat üyesiydi. Dayısı F-Tipi cezaevindeydi. Kız kardeşi Ayfer ve kuzeni Eylem Yeşilbaş da ölüm orucundaydı. Eylem Yeşilbaş, Korsakoff'a yakalandı. 7 yaşındaki bir kız çocuğuna dönüştü. Arzu Güler, Canan ve Zehra Kulaksız kardeşlerin peş peşe yaşamını yitirdiği evde ölüm orucunu sürdürüyordu. Odasında balık besliyor, yaşamı herkesten çok seviyor ve yaşamı sevdiğimiz için ölüm orucunu da izliyordu. Arzu, hayata dönüş operasyondan sonra ölüm orucuna başlamaya karar verdiğini söylüyordu. Ne adını olursa olsun, insanlarımız o şekilde ölmeyi hak etmiyordu. Biz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülke bizim, insanım diyen, ülkemi seviyorum, yaşamayı seviyorum diyen herkesin eylemimize ses vermesini istiyoruz. Yarın o hücrelere bizlerin ve tüm düşünen insanların atılmaması için. Tayat üyesiydi Sultan Yıldız. Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Topardış köyünde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Öğrenciyken Kırşehir'deki Kızılırmak, İstanbul'a gelince ise Kurtuluş Gazetesi'nde çalıştı. 28 yaşındaydı. Küçük Armutlu baskınında can verdi. Bülent Durgaç Kahramanmaraş doğumluydu. Lise terkti. Dolmuş muavinliği ve su tesisatçılığı yapmıştı. 1996 yılındaki ölüm orucu eyleminde birinci ekibindeydi. Eylem sonrası eskisi gibi olamadı. Unutkanlık ve denge sorunu yaşadı. Hayata dönüş baskınında Bursa cezaevindeydi. Bülent Durgaç 8,5 yıllık cezasını tamamlayıp Küçük Amutlu'ya gitti. Ölüm orucu eylemcilerine refakatçilik yaptı. Cezaevinden çıkalı henüz 2 hafta olmuştu. Küçük Amutlu operasyonu canını aldı. Çoban Barış Kaş 20 yaşındaydı. Kent dışından eylem evlerini ziyarete gelmişti. Barış'ın ailesinden 2 kişi F-tipi cezaevlerinde yatıyordu. Küçük Amutlu baskınında ölen 4. kişiydi. Baskını kendilerini yakarak protesto ettiler. Muharrem Çetinkaya Manatyalıydı. Öğretmen lisesinde okudu. 17 yaşındayken ilgisinin olmadığı bir olayın ardından gözaltına alındı. Ölüm orucu 5. ekip üyesiydi. Küçük Amutlu baskınından sonra Sincan F-tipi cezaevinde hücresinde kendini yaktı. Açlığının 170. günündeydi. Ankara Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 Kasım 2001 günü öldü. Naili Çavuş, Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu mezunuydu. Yeni Çözüm ve Mücadele dergilerinde çalıştı. Çanakkale E-tipi cezaevindeydi hayata dönüş operasyonu sırasında. Baskının ardından Tekirdağ F-tipi cezaevine konuldu. Naili Çavuş'un kardeşi Şemsi Çelik anlatıyor. Onu aldıklarında elbiselerini soyundurup, ellerini ayaklarını zincirleyip işkence yaparak F tipine götürüldüklerini, orada 4 gün boyunca çıplak kaldıklarını, kaloriferlerin yanmadığını, suların kesik olduğunu, zorla saçlarını sakallarını tıraş ettiklerini söyledi. Yüzü yanmıştı, burnu kırıktı. Vücudunun her yerinde darp izlerinin olduğunu, kaburgasının kırık olduğunu söyledi. Ben gördüğümde durum çok kötüydü. Ayakta zor duruyordu, zor konuşabiliyordu. 10 dakika zor görüştürdüler. Naili Çavuş, ölüm orucu 4. ekip üyesiydi. 37 yaşındaydı. Gazi mezarlığındaki cenaze töreninde çok sevdiği Geçti Dost Kervanı türküsünü söylediler. Onur, namus ve erdem adına 4. ekipte ölüm orucuna başladığını söyleyen Eyüp Samur, Küçük Amutlu operasyonunu protesto etmek için kendisini yaktı. Kundura işçisiydi Eyüp Samur, 23 yaşındaydı. Ankara. 34 yaşındaydı Ayşe. Balıkesir'de doğmuştu. Anne tarafı Bulgar göçmeni, babası ise yerleşmiş Yörük'tü. Ayşe, Baştimur, hemşireydi ve mesleğini 1985'te İstanbul'da başlamıştı. Örgütlü mücadeleyle Hemşire Derneği'nde tanışan Ayşe, 1992 yılında tutuklandı ve 9 yıllık mahkum hayatından sonra WKS nedeniyle tahliye edildi. Eylemini dışarı taşıyan Ayşe Baştimur'la birlikte ölüm orucunu sürdüren Özlem Durakcan ise daha 18 yaşındaydı. Küçük Armutlu'da ölüm orucu direnişçilerinin yanında refakatçi olarak kalan genç kız Ankara'da eylemci oldu. Ankara Tuzluçayır Şahintepe Mahallesi 103. sokaktaki bir evde Tayat'la arkadaşı Özlem Durakcan ile ölüm orucu eylemeye devam eden 1. ekip üyesi Ayşe Baştimur hastanede çarmıha gerilişini şöyle anlatıyordu. Beni yatağa zincirlediler. Hemen hemen 10 gün yatakta zincirli kaldım. Sözde yaşatmak için hastaneye götürüyorlardı ama yapılan her şey benim ve arkadaşlarımın durumunu daha da ağırlaştırdı. Bilincim kapanmamıştı ancak onlar yine de zorla müdahalede bulundular. Beni çarmıha gerer gibi ellerim ve ayaklarımdan yatağa bağladılar, zorla serum taktılar. Onlara zorla müdahale ettiklerinde kendime zarar vereceğimi, engel olacağımı anlattım, dinlemediler. Yeniden aynı şeyi yaptılar. Elim simsiyah olmuştu ve sonunda başardım serumu çıkartmayı. Damarlarımdan kan boşalsın diye bekledim. Kendimden emin tavrım üzerine serum takmaktan vazgeçtiler. Ayşe ve Özlem, yani aynı evi paylaşan ve aynı eğilimi sürdüren iki kadın, aynı gün yani 28 Eylül 2001 günü ölümü de paylaştılar. İki can daha gitmişti. Ayşe kimsesizler mezarlığına gömüldü. Polis evde kalan 9 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Özlem Türk, İbrahim Akın ve Şerafettin Taş hakkında 2 kişiyi öldürmek suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Devletin kurumları olayı çözmekte zorlandı. Ankara Adli Tıp Kurumu, Baştimur ve Durakcan'ın ölümlerine piknik tüpünün neden olduğunu belirtirken İstanbul Adli Tıp Kurumu ise iki kadının açlık yüzünden yaşamlarını yitirdiklerini açıklıyordu. İzmir. Erdoğan Bilir'in kardeşi cezaevindeydi. Erdoğan Ege Tayat üyesiydi. 29 yaşındaydı. Tunceli Ovacık doğumluydu. Erdoğan, F tipi cezaevlerini protesto etmek için Özgürlük ve Dayanışma Partisi, ÖDP İzmir İl Başkanlığı'nda ölüm orucu eylemine başladı. Hayata dönüş baskını cezaevlerinde sürerken polis de İzmir ÖDP'yi basıyordu. Hastaneye kaldırılan Erdoğan Güler tedavi olmayı reddetti. İzmir'deki bazı evlerde ölüm orucuna devam etti. 25 Nisan 2001'de eyleminin 147. gününde İzmir Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir evde yaşamını yitirdi. Kardeşleri inancı için öldüğünü söylediler. Manisa Salihli'de toprağa verildi. Mahmut Gökhan Özocak, Buca cezaevinde ölüm orucuna başladı. Durumu ağırlaşınca tahliye edildi. Hastane kapısının önüne sedyeyle bıraktılar onu. Ailesini bile beklemeden İzmir'in Yamanlar ilçesindeki bir tutuklu yakınının evinde ölüm orucunu sürdüren Mahmut Gökhan, 5 Temmuz 2001 günü yaşamını kaybetti. 42 yaşındaydı, eski bir belediye işçisiydi. Mersin, Uğur Türkmen 29 yaşında öldü. 6 kardeşten 4.süydü. Burdur Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü öğrencisiyken devrimci oldu. Kurtuluş Gazetesi'nin Mersin temsilciliği görevini yaparken 1998 yılında tutuklandı. Mersin, Adana, Kürkçüler, Antep ve Ceyhan cezaevlerinde kaldı. Ölüm orucu ikinci ekipteydi. Ceyhan cezaevinde hayata dönüş operasyonunu yaşadı. Sincan, F tipi cezaevine sevk edildi. Sincan'a geldikten 15 gün sonra ve cezasının bitimine bir ay kala 5 Ocak 2001 tarihinde şartlı salıverme yasası gereğince tahliye oldu. Eylemini Mersin Tarsus'taki evinde sürdürdü. Cezaevinden çıktıktan sonra eyleme devam eden ilk kişi olarak tarihe geçti. 27 Mayıs 2001'de saat 21.17'de ölüm orucunun 204. gününde yaşamını yitirdi. Uğur Türkmen'in kardeşi Yeliz Türkmen, Niğde cezaevinde ölüm orucuna başladı. Ankara Numune Hastanesi mahkum koğuşunda zorla müdahale sonucu hafızasını kaybetti. Kardeş Yeliz'in ağabeyi Uğur'a yazdığı mektuptan. Merhaba, bu sabah ablam biraz yazalım dedi. Kağıt kalem verdi bana ve ben de yazmaya başladım. Ne yazacağım diye sorduğumda, benimle ne konuşuyorsan, ne söylüyorsan onları yaz dedi. Sonra aklıma bazı arkadaşlarımın ismi geldi. Ablam onların yoldaşım olduğunu söyledi. Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum. Daha önceleri ne yapardım, nasıl yaşardım, kimlerle birlikteydim bilmiyorum. Ablam anlatınca aklımda kalıyor. Buraya gelmeden önce Niğde hapishanesinde kalmışım ama hatırlamıyorum. Nasıl cezaevine girdim, ondan önce ne yapıyordum anımsamıyorum. Uğur ağabey, ablam senin mücadeleye devam ettiğini söylüyor. Sen ölüm orucundaymışsın, seni çok seviyorum. Ablam seni anlatıyor. Kendimi daha önce hiç yaşamamış da şimdi yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Ekmek ve Adalet Dergisi muhabiri Yeliz Türkmen, eş zamanlı 1 Nisan 2004 operasyonunda tekrar tutuklandı. Abla Sevda Türkmen ise birçok kez gözaltına alındı. Genç bir kızı ölüm orucuna zorladıkları iddiasıyla kısa bir sürede tutuklu kaldı Sevda Türkmen. İstanbul Aksaray. Feride Harman 29 yaşında hayata veda etti. Malatya doğumluydu. Malatya E-Tipi cezaevinde 512 gün önce ölüm orucuna başlamıştı. Bu 17 aya tekabül eder. Demek ki Feride yaklaşık 1,5 yıl aç kalmış. 1996 yılında tutuklanan Feride Harman, Malatya cezaevinde ölüm orucuna başladı. 6. ekipteydi. Durumu ağırlaşınca Ankara'ya gönderildi. Ankara Numune Hastanesi'nde kaldığı 5 aylık süre zarfında çok sayıda arkadaşını yitirdiğini anlatan Harman, eylemimi F tiplerindeki tecrit kaldırılıp tutuklu ve hükümlülerin talepleri kabul edilinceye dek sürdüreceğim diyordu. Bir baba olarak kızının ölmesini istemediğini vurgulayan emekli öğretmen Asef Harman şöyle konuşuyordu. Eylem sırasında 96 arkadaşını kaybetti. Bırakması için onu zorlayamam. Çünkü tek Feride yok, yüzlercesi var. Anne Hatice Harman ise Feride eriyor, ben de eriyorum. Biz aileler acıları paylaştık. Onun için dik durabiliyorum şeklinde konuşuyordu. Adli Tıp Kurumu'nun raporu üzerine 6 ay süreyle tahliye edilen Feride Harman, eylemini önce Alibeyköy'e sonra da Aksaray'a taşıdı. Bedeninin ağırlığı 20 kiloya düşmüştü. Hareket edemediği için eylemini yatakta sürdürdü. Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Mihri Belli, Vedat Türkali, birçok yazar ve aydın Feride'yi ziyaret etti. Yaşar Kemal, Feride direnenlerin bir sembolüdür dedi. Feride ziyaretçilerine elleriyle yaptığı kokulu çiçeklerden oluşan küçük torbalar hediye etti. Feride Harman 15 Aralık 2002 günü öldü. İstanbul Şişli. Fatma Koyupınar 27 Nisan 2006 günü saat 20.20'de yaşamını yitirdi. 35 yaşındaydı. Eylemin 122. ve son kaybıydı. Bu kitap yazılırken 3 ölüm orucu eylemcisinin açlığı sürüyordu. Gaziantep doğumluydu. Fakirdi ailesi. 10 kardeştiler. Fatma 9. sıradaydı. Junta yıllarında ilkokul öğrencisiydi. Hem okuyor hem de şeker ve baharat atölyelerinde çalışıyordu. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Bölümünü kazandı. 1990 yılında 18 yaşındayken 6 Kasım yok boykotu nedeniyle tutuklanıp Gaziantep E-tipi cezaevine konuldu. Fatma bir yıl sonra tahliye edildi. İstanbul'da 12 kişinin yaşamını yitirdiği 16-17 Nisan 1992 operasyonu ile gözaltına alınıp tekrar tutuklandı. Bu kez yaklaşık 10 yıl içeride kalacaktı. 2001'de serbestti. 2003 Ekim'inde 3. kez tutuklandı. Önce Bakırköy hapishanesi, oradan da Gebze M tipi cezaevine sevk edildi. Fatma Koyupınar 9 Mayıs 2005 günü 12. Ölüm Orucu ekibinde direnişe başladı. 10 Mart 2006'da 3. kez özgürdü. Artık dışarıdaydı. Ancak eylemini sürdürmeye de kararlıydı. İçtiği sıvıları çıkarıyor, nefes almakta ve yutkunmakta zorlanıyordu. Yaptığı ilk açıklamada "Ben son olayım" dedi ve ekledi. "Tutsaklık alnımızın ak cefasıdır. Tecridin kaldırılması için ölüm orucuna yattım. 310 gündür. Tecrit için herkes mücadele etmeli. İşçisinden memuruna, aydınından sanatçısına herkes bir şeyler yapabilir. Bizlerin ölmesini istemiyorsanız tecride karşı mücadele edin." Fatma Koyupınar'ın ağabeyi Hasan Koyupınar ve ablası Zeliha Koyupınar ise Fatma, Ayçe, İdil Ekmenler gibi, Sevgi Erdoğanlar gibi direniyor. "Sorun sadece Tayad'ın değil, herkes bir şeyler yapmalı" diyorlardı. Eylemini önce Küçük Armutlu'ya, daha sonra Şişli'de bugün avukat Behiç Aşçı'nın ölüm orucunu sürdürdüğü eve taşıdı. Yaşamını yitirmeden 2 gün önce bilinci kapandı. Kendisini gözaltında zannediyordu. Yanında bulunan ablası Zeliha Koyupınar ve refakatçisini ise polis olarak görüyordu. "Beni kaç gün daha tutacaksınız? İstediğiniz kadar tutun, benden bir şey alamayacaksınız. 12 Eylül döneminde 90 gün yoldaşlarımızı gözaltında tuttunuz. Elinize bir şey geçmeyecek." Tam 354 gün aç kaldı Fatma. 11 gün sonra açlığının 1. yılı dolacaktı. Tecride karşı uluslararası dayanışma. Türkiye'deki F tipi cezaevlerine ve tecride karşı mücadele edenler yalnız kalmadı. Uluslararası Tecritli Mücadele Platformu'nun UTMP, içerideki biz çağrısına Avrupa ve Amerika'daki siyasi mahkumlar yaptıkları destek açlık grevleriyle yanıt verdiler. ABD'li barış eylemcisi Rachel Corrie, Gazze'de yoksul bir Filistinli'nin evi yıkılmasın diye İsraillerin kullandığı dozer tarafından ezilmeye göze alabiliyorsa, uluslararası dayanışma ete ve kemiğe gerçekten bürünüyordu. Aşağı batı yakasının halk bahçelerinden Brezilya'daki Sem Terra hareketinin kamplarına, Paris Komünü'nden Chiapas otonomlarına, tarihi Hamburg setlerinden Oksaca barikatlarına, insanoğlunun başka bir dünya mümkün düşü sürüyordu. Örneğin ABD cezaevlerinde ölüm cezasının infazını bekleyen Kara Panterlerden Mumia Abu Jamal, Auckland liman işçileri en son onun için 2 gün boyunca fabrika kapattılar. Mumia, ABD'deki siyasi mahkumların en ünlüsü ve o da F tipi cezaevlerindeki tecrit koşullarını kaldırması için açlık grevi yaptı. "Çelik ve tuğlaları ayırsa da beraberiz. Arkadaşlarım, kardeşlerim, bacılarım, tüm kalbimle uluslararası tecride karşı mücadele girişimini destekliyorum. Türkiye, Bask ülkesi, Filistin, Guantanamo, Almanya'daki ve tüm dünyadaki kardeşlerimin ve kız kardeşlerimin bu eylemine katılacak, küresel adaletsizliğe karşı açlık grevi yapacağım. Haydi harekete, hareketi özgürleştirin." ABD cezaevlerinde yatan Küba'nın onuru beşlerden Ramon Labanino Salazar, "Savaşmayan insan ölü insandır. Sevgili dostlar, 19-22 Aralık tarihleri arasındaki siyasi tutsaklar için uluslararası kampanyaya katılmakla onur duyuyor, uluslararası tecrit ve mücadele platformuyla dayanışmamı ifade ediyorum. Tennessee'de tutulan anarşist Harold Thompson, aynı mücadele içindeyiz. Sadece savaş meydanlarımız farklı. Açlık grevine katılarak üzerime düşeni yapacağım. Onların beyinlerini susturmaya, ruhlarını ezmeye ve insanlık onurlarından mahrum etmeye çalışan dünyanın canavarlarına karşı Türk mahkumların mücadelesini hem içeride hem de dışarıda desteklemek önemlidir. 1984'te Türkiye'deki ölüm oruçlarında yaşamlarını yitirenler uluslararası açlık greviyle şereflendirilmeyi hak ediyorlar. Ve Fransa, İspanya, Türkiye, İrlanda, Şili, İsrail, Irak, Kolombiya, Filistin, Nepal ve Amerika Birleşik Devletleri artı birçok diğer ulusun lağım çukuru zindanlarındaki siyasi mahkumların desteğe, haklarına varılmaya ve dayanışmaya ihtiyaçları var. Benim adım Matthew Lamont, Alabama'dan. Lakabım Yakıp Yıkandır. Şu an bir neo-nazi faşist buluşmasını kundakçılık aygıtlarıyla saldırmaya kalkışma iddiasıyla Kaliforniya'daki Sentinella Devlet Hapishanesi'nde bulunmaktayım. Hala en karanlık yerlerde ve en karanlık anlarda hiç yılmadan mücadele eden yoldaşlara bütün dayanışmamı sunuyorum. Kızılderili esir Johnny Andy Riendau alçak gönüllülükle, onurla, saygıyla Türkiye'li siyasi tutuklu ve hükümlülerin yanındayım. Dua ediyorum ki hepiniz sıkılmış yumruklarla ve damarlarınızdan akan direniş ruhuyla bu selamımı alırsınız. Emperyalizmi, sömürgeleştirmeye, ırkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı savaşanlar için, dünyaya usanmadan tecavüz eden çok uluslu elitlere karşı savaşanlar için dayanışmamı koruyorum. Ben yaşam biçimlerimizi korumak için savaşan kardeşlerimle birlikteyim. Balta girmemiş ormanları koruyanlarla birlikteyim. Ben orada gettolarda, siperlerde, sokaklardayım. Filistinli bir çocuk kendi sömürgecisine bir taş savurduğunda, Iraklı bir kadın Amerikalı savaş tüccarının yüzüne tükürdüğünde, sokaklarda bir çatışma olduğunda ve direnişin sesi yükseltildiğinde, benim de yüreğim kadar ruhum da oradadır.